Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Değerli hocam, ilk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Kur'an-ı Kerim okurken bir nokta zihnime takıldı. Bu konuda bilgi almak istiyorum. Bakara suresi 136. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Yakup ve Musa gibi peygamberlerden bahsedilirken ayetin sonunda biz sadece ona teslim olan Müslümanlarız ifadesi geçiyor. Hocam, bildiğimiz kadarıyla Hazreti Musa döneminde Yahudilik, Hazreti İsa döneminde Hristiyanlık kavramları vardı. İslamiyet'te ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimizle dünyaya tebliğ edildi. Ayette geçen Müslümanlık kavramı o dönem için ne ifade ediyordu? O dönemdeki insanlar kendilerini Müslüman olarak mı isimlendiriyordu?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi inneddine indallahil İslam ayeti kerime Allah katında tek din İslam'dır diyor. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen tek bir din var, o da İslam dinidir. Allah'a teslim olma, Allah'ın emirlerini yerine getirme, Allah'ın bizlere tavsiyelerini uygulama. Peygamberler, peygamber efendilerimiz bunun için Allah'ın bize göndermiş olduğu peygamberlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göre kadar tüm peygamberler bu vazifeyi icra etmişlerdir. Yani Allah'a teslim olmayı, Allah'ın dinine uymayı bütün insanlığa öğretmişlerdir. Şimdi kardeşimizin bana göre bildiğim kadarıyla filan dediği, yani Musa Aleyhisselam'a tabi olanlara Musevi, İsa Aleyhisselam'a tabi olanlara İsevi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlara Muhammedi diye isim takılması, bu peygamber efendilerimize nispetledir. Kur'an-ı Kerim hem İsa Aleyhisselam'a tabi olanları Nasara hem de Musa Aleyhisselam'a tabi olanları Yahud diye, Yahudiler diye tanımlıyor ise de bütün peygamberlerin getirmiş olduğu din Allah katında tek din olan İslam dinidir. Yani Allah'a teslim olma dinidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Kur'an-ı Kerim'de bunu net bir şekilde ifade etmektedir. Bir başka ayeti kerimede de huve semmâkumul muslimîne min kabl. Bundan önce de sizi Müslüman olarak adlandıran o yüce Allah'tır buyuruluyor. Binaenaleyh bütün Allah'a iman etmiş olan kimselerin ortak vasfı, ortak adlandırması Müslüman kimliğidir. Ama bunun yanında peygamberleriyle tanımlanmaları, kendi dönemlerinde şeriat sahibi olan peygamberlerin adıyla anılmaları da söz konusu olmuştur. Bunlar genel adlandırmaya mani bir durum değildir. Dolayısıyla kıyamete kadar devam edecek olan Adem Aleyhisselam'dan beri gelen dinin adı İslam dinidir, Müslümanlıktır. Bu düne mensup olana da Müslüman denilmektedir. Ama bunun yanında Muhammedi olarak anılmamızın da bu hakikate mani bir tarafı yoktur. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. İsa aleyhisselam zamanında o gün Müslüman olanlara Nasrani denilmesinin de Yahudilere de Musa aleyhisselam zamanında Yahudi denilmesinin de bir sakıncası söz konusu değildir. Üst kimlik Müslüman kimliğidir. Din İslam dinidir. Dönem dönem bu İslam'ı temsil eden peygamberler farklı olmuştur. Ve İslam'ın ana ruhu, akaidi, akidesi olduğu gibi devam etmiştir. Ama her peygambere verilen hukuk sistemi, şeriat, farklılık arz edebilmektedir. Kendi döneminin, kendi şartlarının dikte ettiği, imla ettiği meseleler her dönemde o günün peygamberine Cenab-ı Allah tarafından vahyedilmiştir. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın uyguladığı şeriatla, yani hukuk sistemiyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde uygulanan şeriat birbirinden farklılıklar gösterebilmektedir. Ama inanç sistemi, akaid dediğimiz Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına, efendim meleklere inanma, kadere inanma, ahirete inanma meselesi değişmeden devam etmektedir. Binaenaleyh burada kardeşimizin eksik bildiği bir durum var. Onu düzeltmesi lazım. Çünkü her peygamber eslemtü vecihiye lillah demiştir. Ben kendimi Allah'a teslim ettim demiştir. Binaenaleyh Müslümanlık teslim olmak demektir. İslam'ı, Allah'ın dinini kabullenmek demektir. Bu anlamıyla Adem Aleyhisselam da Müslümandır. Son peygamberin tabileri olarak, ümmeti olarak bizler de Müslümanız. Aradaki bütün dinlerin, hak dinlerin mensubu olan, efendim Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve Müslümanlığın mensubu olanlar da aslında İslam dininin temsilcileridir. Ona bağlıdırlar. Bu yönüyle hepimiz Müslümanız. Cenab-ı Allah yani, Müslümanlığımızı kabul eylesin inşallah.
Belki bu son zamanlarda işte Filistin'de, Gazze'de yapılan işte zulümler, mezalimler sebep. Yani burada Yahudiliğin ne zamana kadar hak din olduğunu belki ifade etmek gerekir. Hristiyanlığın ne zamana kadar bir hak din olduğunu belki açıklamak gerekir hocam.
Şimdi tabii bunlar kendi içerisinde, yani ister Yahudilik olsun ister Hristiyanlık olsun, aslında İslam'ı temsil eden döneminin hak dinleridir. Ama Yahudilik Hristiyanlığın, yani İsa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gelmesiyle sonlanmıştır. İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu hukuk sistemi, Hristiyanlık dediğimiz o günün adlandırmasıyla, bir yönde adlandırmasıyla İslam dininin o günkü temsili olan Hristiyanlıkta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamber olarak gelmesiyle sonlanmıştır. Dolayısıyla İslam dini dediğimiz bu bütün peygamberlerin temsil ettiği din dönem dönem yenilenerek gelmiştir. En son şeklini Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bulmuştur. Nitekim Cenab-ı Allah da ben size وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ İslam'ı din olarak الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Bugün size dininizi tamamladım ve İslam olarak size bu dini razı oldum diye ayeti kerimesiyle İslamiyet'in tamamlandığını, nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde bütün peygamberler dinin tamamlayıcılarıdır. Ben de onların hep beraber getirdiğimiz dinin tamamlayıcısıyım. Bu dinin bir tuğlası eksik kalmıştı. Ben de onu getirdim, tamamladım diyerek aslında bütün peygamberler birbirlerini tasdik ederler. Bugün Yahudilerin problemi Allah'ın Yahudilikten sonra gönderdiği İsa Aleyhisselam'ı ve en son peygamber olarak gönderdiği Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kabul etmemeleridir. Hristiyanların problemi de son peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmemeleri problemidir. Ama Müslümanlar elhamdülillah Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri peygamber olarak kabul ettikleri için onların herhangi bir eksiği, kusuru söz konusu değildir. İsa Aleyhisselam mesela kıyamet alametlerinden biri. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın gelecek ve geldiğinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinine tabi olarak kalan günlerini, hayatını sürdürecek ve ondan sonra ömrünü tamamlayacak, vefat edecektir. Dolayısıyla bugün İslamiyet'ten başka, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Müslümanlıktan başka herhangi bir dinle bir kimsenin ahireti kazanması, cenneti kazanması mümkün değildir. Kendi zamanlarında işte Yahudilik Hristiyanlığın gelişine kadar, Hristiyanlıkta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gelişine kadar kendi dönemlerinin İslamiyetini temsil ediyorlardı. Ama bugün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilişiyle beraber kıyamete kadar Müslümanlığın temsilcisi bugünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlardır. Bugünkü Müslümanlardır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bir soru soruyor. Yaklaşık 10 yıl önce diyor, evimin inşaatı sırasında bir usta kapılarımızı takmıştı. Ancak kapılar yan diyebileceğimiz şekilde çok hatalı ve kusurlu monte edildi. Biz de o dönem bu ustaya bir ödeme yapmadık. kapıları söktürüp başka bir ustaya yeniden taktırdık. Fakat aradan geçen onca yıla rağmen bu konu içimde bir ukde kaldı. Kul hakkına girmiş olmaktan korkuyorum ve vicdanen rahatsızım. Kapılar hatalı takılmış olsa bile emeğinin karşılığını ya da malzeme bedelini ödemediğim için sorumlu muyum?
Şimdi tabii bu tür hatalar, kusurlar dönemin örfü, geleneği, göreneği çerçevesinde değerlendirilir. Asıl olan bir hizmet satın alıyorsak bu hizmetin kusursuz bir şekilde kişinin efendim profesyonel bir şekilde tamamlanmasıyla sonuçlanmasıdır. Bunu da yani bir hizmet aldınız, işte kapı yaptırmış kardeşimiz, kapıların ters takıldığını düşünüyor, yanlış yapıldığını düşünüyor, hatalı monte edildiğini düşünüyor. Ne yapacak? İşin uzmanı olan bilir kişilere müracaat edecek, 2-3 tane usta çağıracak. Ya arkadaşa böyle bir iş yaptırdık ama bu yaptığı iş, siz bu işin mesleğini icra ediyorsunuz, bu alanda çalışıyorsunuz, bu doğru yapılmış mı? Eğer çağırdığı 3 kişi bu yapılan işin yanlış yapıldığını, standartlara aykırı yapıldığını, profesyonellik içermediğini söylüyorlarsa, orada yaptığın bu işi tamir et, düzelt veya al git kardeşim, yani bu işi yapamıyorsan beni meşgul etme demek lazım gelir. Ama genelde ustalar efendim kendilerinin doğru yaptığı düşüncesindedirler. Bu gibi durumlarda hakem olarak bir bilirkişiye müracaat etmek lazım. Bilirkişiye müracaat edildiğinde bilirkişi yapılan işin yanlış olduğunu söylüyor. İşi yapan usta ise doğru olduğunu da iddia ediyor ve ben bunu almam diyorsa, o zaman yapacak şey şudur. Eğer malzemeyi kendisi getirmiş ise o malzemeyi efendim onun adına tasadduk etmek gerekir. Yani eğer almıyorsa. Eğer kullanılacak bir vaziyette ise, mesela burada anladığım kadarıyla usta malzemeyi getirmiş ama montajını yaparken efendim kapıyı oraya oturturken düzgün oturtamamış, başka bir usta çağırmış, yetenekli bir usta çağırmış. O ise aynı malzemeyi sağını solunu düzelterek düzgün bir şekilde montajlamış, yerine yerleştirmiş. Bu gibi durumlarda ilk usta malzeme ile beraber oraya geldiği için en azından malzeme parasını ona vermek gerekirdi. Vermemek söz konusu olduğunda bir hak doğmuş olur. Ama ben çağırdım, kardeşim bunu al dedim, almadı. O zaman sizin kullanmanız doğru olmaz. Onu, yani iş inada binmiş, bir başkasına, ihtiyacı olan birine devretmek lazım. Yeni ustaya kendi malzemesiyle sıfırdan işi teslim etmek lazım. Burada anlaşıldığı kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla, işi yapan kimse malzemeyi düzgün getirmiş ama malzemeyi uygulamasını düzgün yapamamış. Bunun üzerine de iş yaptıran, bu soruyu soran kardeşimiz böyle olmaz demiş, itiraz etmiş. Al malzemeni demiş, adam almayınca yeni bir usta çağırmış, eski malzemeyi düzgün bir şekilde yerine monte ettirmiş. Malzeme kimin? Eski ustanın. Dolayısıyla malzemenin parasının eski ustaya verilmesi hakkaniyete uygun olan, doğru olan davranıştır.
Peki hocam, emeğiyle ilgili, yani tamam ben beğenmedim, düzgün yapmadı fakat bir emek harcadı, bunu yani ödemesi, yani veyahut vakit harcadı, ödemesi gerekiyor mu?
Şimdi bu tür mesleklerde yapılan işin neticesine göre bu değerlendirilir. Yani mesela bir terziye gittiniz, kumaşı verdiniz, pantolon diktireceksiniz. Öyle bir pantolon dikmiş ki, yani o pantolonu giyip de dışarıya çıkmak mümkün değil. Üstünüze, başınıza uymuyor. Efendim, bu bir emek harcamış diye ona para vermek zorunluluğunuz olmadığı gibi, belki verdiğiniz kumaşı zayi ettiği için ondan tazminat alma hakkınız olur. Bu tür emek meselelerinde iki türlü hizmet söz konusu. Mesela doktorlar da ameliyat ediyorlar veya muayene ediyorlar, bir emek harcıyorlar. Hasta ölüyor ameliyat masasında, yine ücretlerini alıyorlar. Niye? Çünkü burada iyileşme garantili bir eylem söz konusu değil. Ama buna rağmen eksiği gediği olduğunda veya tıbbi sanatı layığıyla, hakkıyla yerine getiremediğinde o zaman deniliyor ki işte doktor hatası ve bunun bedelini doktor ödemek zorunda kalıyor. Osmanlı'da da, Osmanlı'dan önce de İslam tıbbında bu iş uygulanmış. Doktor tedavisini yaparken bir protokol çerçevesinde bunu yapıyor. Uyguladığı tedaviyi yazarak bunu yapıyor. Eğer ola ki hasta memnuniyet göstermezse veya ölümle neticelenir de akrabaları davacı olursa bu protokol işin uzmanları tarafından inceleniyor. Evet, tıp sanatına uygun hareket edilmiş. Böyle yapılması gerekiyordu. Bu da yapmış ama takdir ilahi, şifa Allah'tandır. Olmamış. Doktora bir ceza verilmez ama öyle değil de kendince, kendine göre bir takım yeni usuller icra etmiş, onlara göre tedavi etmeye çalışmış. Neticede başarısız olmuşsa bunu tazmin ettirirlerdi. Şimdi nasıl bir terziye verdiğimiz pantolonun bizim üzerimize uygun bir şekilde dikilmesi gerekiyorsa, efendim bir marangozun da yaptığı ürünü amacına uygun olarak yapması gerekiyor. Eğer amacına uygun olarak yapılmamışsa, orada bir takım eksikler söz konusu ise, yani bakan 4 kişiden 5 kişiden 3'ü ya böyle mi yapılır bu iş diye onu garipsiyorsa, bu durumda kusurlu, ayıplı bir iş yapılmış demektir. Ve bu işi yapan kimse tazmin etmekle yükümlüdür. Niye? Çünkü asıl olan satılan ürünün veya satılan hizmetin standartlara uygun olarak yapılmasıdır. İnsanların memnun olacağı şekilde yapılmasıdır. Öbür türlü ödenen para hakkıyla rızaya dayalı olarak ödenmiş olmaz. Evet, burada bir emek harcamıştır ama emeği sonuç getirmediği için maalesef heba olmuştur. Bunun da müsebbibi ilgili bu şahıstır. Çünkü yaparken ben güzel yapacağım diye ortaya çıkmıştır. İşte bir fotoğraf kendisine gösterilmiştir veya bir çizim takdim etmiştir. O standartlara, o çizime uygun olarak bunu yapması gerekirdi. Söz gelimi işte mesela adamcağız diyor ki boyayı mavi boyayacaksın. O gidiyor, elinde sarı boya var, sarı boyuyor. E kardeşim, niye ben sana mavi dedim, sen sarı boyadın? Aa abi, sarı işte ışığı daha iyi yansıtır, bu senin menfaatine diye ben böyle yaptım diye bir şeyin içerisine girerse kusura bakma. Yani sen benim menfaatimi benden daha fazla düşünemezsin. Dolayısıyla yani ortada bir sözleşme var, bir iş tanımı var. Bu tanıma uygun yapılmamışsa işi yaptıran kişi sorumlu olmaz. Karşı tarafta emeğini, maalesef vazifesini düzgün yapmadığı için heder etmiş olur.
Evet.
Yani burada da bu adam emek harcadı. Niye? Çünkü onu orada ücretli olarak çalıştırmıyor. İş tanımı yapılmış, işe ücret veriyor. Adamın emeğine ücret ödemiyor. Evet, o işin yapılabilmesi için bir emek harcanması gerekiyor ama baz alınan, temel alınan kişinin emeği değil. Yani mesela evi boyatacaksınız. Adama diyorsunuz ki kardeşim, bu boya, bu fırça, gel burada sen yevmiyeci olarak çalış. Günlüğü işte 1000 liradan gel boya diyorsunuz. Boyarken başında duruyorsunuz. Şöyle yap, böyle yap diye tanımlıyorsunuz. Adam da sizin dediğiniz gibi yapıyor ama sonuçta istediğiniz netice çıkmıyor. Burada adamın ücretini ödeyeceksiniz. Niye? İşi siz tanımlıyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Ama adama demişsiniz ki kardeşim bak, şu rengi buraya uygulayacaksın. Efendim pasta yapılması gereken yer varsa onu yapacaksınız. Düzeltilmesi gereken yer varsa düzeltilecek. İşin sonunda bu işten dolayı ben sana şu kadar para ödeyeceğim. İster 3 gün çalış, ister 3 saat çalış. Burada tanımlanan iş üzerinden bir ücretlendirme yapılır. Adamın emeği, hani hikaye anlatılır Basri Hocam. Adamın bir tanesinin kılıç yamulmuş. Ona gitmiş olmamış, buna gitmiş olmamış. Demişler ki filan yerde bir usta var demişler. Ona gidersen bu yamulan kılıcı düzeltir. Adam da gitmiş ona. Bunu düzeltebilir misin demiş. Olur demiş. Efendim, oturağın altına kılıcı koymuş, çekmiş, kılıç düzelmiş. Ver demiş işte 1000 lira para. Ya demiş, bir dakika sürmedi demiş. Oturağının altına koydun, çektin demiş. Bunun için 1000 lira istenir mi? Bu fazla olmadı mı demiş. Ver kılıcı bir daha demiş. Ondan sonra yine aynı şekilde eski haline getirmiş. Al şimdi, kime yaptırırsan yaptır demiş. Ya kardeşim, burada seni gördüğün bir dakikalık bir mesele ama onun arkasında 20 yıllık bir deneyim yatıyor. Binaenaleyh o deneyimi görmemezlikten gelmemek gerekiyor. Bazısı 3 gün uğraşır, bazısı 1 dakikada yapar. Sonuç odaklı iş bitirmelerde sonucu değerlendirmek gerekiyor. Efendim, kiminin eli çabuktur, diğerinin 10 günde yaptığını 3 günde yapar. Ya 3 günde yaptın, 10 bin lira istemeye utanmıyor musun? Bunu adam işte 10 günde yapıyor da 10 lira istiyor. Git o zaman 15 günde yapana yaptır. Dolayısıyla burada iş akdi yapılmışsa, iş bitirme sözleşmesi yapılmışsa o iş bitirmesi esas alınır. Yok işçi çalıştırma söz konusu ise o zaman o işçinin, onun için de zaten işçi fiyatları farklıdır. Yani bir yerin işçisi vardır, adam dayanıklıdır. Şimdi bölge vermeyelim, şey olmasın. Diğer bölgedeki 10 kişinin yaptığı işi yapıyordur. Öbürü bir yerden bir yere gidene kadar bir gün geçiyor. Belki ise öbürünün 10 günde yapacağı işi bir günde yapıyor. Ona göre de fiyat farkı oluyor.
Evet hocam, araya gitmeden kısaca sizden rica edeyim. Bu gibi durumlarda, anlaşmazlıklarda genellikle işte hakkımı helal etmiyorum diye böyle bir vicdan muhasebesine gidiliyor. Yani bu, yani çoğu insanımız da, Müslümanlarımız yani halkımız bu hak hususunda çok titizler. Yani beğenmediğiniz bir işi hakkımı helal etmiyorum derse adam, yani bundan korkmalı mıyız?
Tabii yani hak helal etmeme meselesi ciddi bir mesele. Bundan korkmalıyız tabii. Fakat hak mıdır değil midir meselesi önemli. Yani şimdi az önceki misale dönecek olursak, adama bir kumaş götürdünüz, size bir takım elbise diksin diye. Öyle bir don dikti ki, şalvar dikti ki, pantolon dikti ki, yani affedersiniz kısa don oldu size. Yani şimdi bu adam burada bir emek harcadı diye, burada bir hak söz konusu ise sizin hakkınız söz konusu. Yani sizin kumaşınız heder oldu burada, ziyan oldu. Siz o pantolonu giyemezsiniz. Dolayısıyla öyle bir ürün ortaya çıkarttı ki atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama sizin onu giyip de, yani ne gece ne gündüz giyip de,
ama bu sefer yani tırnak içinde terzi sen ben paramı vermedin diye o şey yapıyor, hakkımı helal etmiyorum diyor.
Herkes kendini haklı olarak görür. Yani insanoğlunda öyle bir fıtrat var. Kimse ayranım ekşi demiyor. Zaten insanın kamil olabilmenin ilk yolu kendisini hatalı görmesidir insanın. Başkalarını kendisine göre daha mükemmel görmesidir. O zaman kemal derecelerine ulaşabilir bir insan. Yoksa benden daha iyisi yok, benden daha güzeli yok, benden daha hünerlisi yok diye herkesin bir iddiası var. Bu gibi durumlarda yapılacak olan şey basittir. Kardeşim, senin de benim de sözüne itibar edeceğimiz, lafını dinleyeceğimiz bir bilirkişiye, bir kişi olmadı birkaç kişiye danışalım, soralım. Yani şimdi söz gelimi, adam kapı yaptırmış evine, değil mi? Bu kapıyı yapan sadece bu Ahmet Usta değil. Başka ustalar da var kapıyı yapan. Genelde usta milleti de birbirinin yaptığını beğenmez. Ama böyle olmasına rağmen şunu diyebilir: ya kardeşim tamam, çok mükemmel olmadı ama standartların dolayında dolanıyor. Yani %100 diyemem ama %70, %80 idare eder. Yani bu ayrı bir şey. Bir de hakikaten yani bu kapı olmamış kardeşim. Bunu söktüreceksin, yeniden taktıracaksın. Bazen söktürüp yeniden taktırmak sıfırdan taktırmaktan daha maliyetli hale gelebiliyor. Sen de orada hem zaman kaybı yaşıyorsun, hem ruhen böyle bir şeye muhatap oluyorsun. Dolayısıyla bu gibi bir mesele söz konusu olduğunda yapılması gereken en doğru yöntem, işin ustası, işten anlayan 3 kişiye danışıp, kardeşim bu olmuş mu olmamış mı bana söyleyin, bak yarın ahirette ben sizin sözünüzle Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer ben yanlışsam bunu bana söyleyin. Yok değilsem o zaman da söyleyin. Öbür türlü o adam da, o usta da kendini geliştirmez. Daha sonra her yaptığımı bir şekilde pazarlıyorum der. Kendini geliştirmeden devam eder. Bu yanlış bir şey.
Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, bu soruyu özellikle size sormam üzere gönderilmiş. Dinleyicimiz diyor ki, 31 yaşındayım. Bir hanım dinleyicimiz. 3 yıldır internet üzerinden tanıştığım, dini değerlerimize uygun yaşayan mühendis bir beyefendi ile evlenmek istiyorum. Yurt dışından bu beyefendi olduğunu belirtiyor. Ancak ailem bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyor. Babam beni tanımayan birine benim adıma istihare namazı kıldırdı ve sonuç olumsuz geldiği için reddetti. Daha sonra babam bir hoca vasıtasıyla cinlere danıştığını, cinlerin bu kişinin evli ve çocuklu olduğunu söylediğini iddia ediyor. Oysa beyefendinin resmi kimlik belgelerinde bekar olduğu açıkça görülüyor. Babam ise bu iddialara dayanarak eğer evlenirsem beni evlatlıktan reddedeceğini söylüyor. Sorum şu, başkası adına kılınan istiharenin hükmü nedir? Ayrıca cinlerin verdiği bilgilere dayanarak bir insan hakkında hüküm vermek ve aile hukukunu bu şekilde zedelemek dinen caiz midir? Kimlik belgesi gibi somut bir kanıt varken bu tür iddialar yüzünden ailemi kaybetmekle sevdiğim kişi arasında kalmış durumdayım. Ne yapmalıyım diye soruyor.
Evet, önemli bir soru. Fakat şöyle bir şey aklıma geldi. Siz soruyu sorarken özellikle de size sorulması için
Evet. Bu
soru bana gönderildi. Sanki siz size sorulan soruları, bu program dahilinde sorulan soruları başkalarına da soruyormuşsunuz
yani
gibi.
Yani adınızı zikrederek böyle
mailde. Yoksa beni başkalarıyla aldatmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani başkalarıyla da program yapıyorsanız bileyim Asil Hocam.
Yapmıyoruz hocam.
Ha, tamam o zaman. Şimdi tabii burada birkaç tane önemli mesele var. Kardeşimizin bu sualine müsaadeniz olursa biraz uzun cevap verelim.
Tabii hocam, buyurun.
Çünkü hakikaten evlilik meselesi önemli bir mesele. Zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle de kızlarımız bizim memleketimizin örfü, adeti, geleneği, göreneği olarak istenilen konumda oldukları için, talep edilen, matlub olan konumda oldukları için evlerinde tabiri caizse bekliyorlar. Bir kısmetleri, bir nasipleri çıkacak. Pasif durumdalar yani. Birinin gelip de kendilerine talip olmalarını bekliyorlar. Zaman geçtikçe de üzerlerindeki baskı artıyor. Yani hala evlenmedim mi, hala şu olmadı mı filan diye. Sanki evlenmek yani kişilerin elinde olan bir şeymiş gibi. Halbuki her şeyde olduğu gibi evlilikte bir nasip meselesidir. Cenab-ı Allah bütün bekarlarımıza, kızlarımıza, erkek evlatlarımıza hayırlı eşler nasip eylesin. Kendilerini de eşlerine hayırlı yapsın. Yani evlilikte hayırlı olanın hayırlı olanla buluşması meselesi esas olduğundan bir insan dua ederken Allah'ım beni eşime hayırlı yap, eşimi de bana hayırlı yap diye dua etmesi lazım gelir. Tek taraflı olduğunda sanki eksik bir yön olmuş olur. Burada önemli olan bir diğer mesele de zaman zaman bekar kardeşlerimiz veya eşlerini kaybetmiş olan kardeşlerimiz haklı olarak sitem ediyorlar. Ayet-i kerime evlenin demiyor, evlendirin diyor. Ve enkihul eyyama minkum. Sizden bekar olanları, evlenmemiş olanları veya eşi olmayanları, işte eşi ölmüş olabilir veya boşanmış olur, evlendirin diyor. Dolayısıyla bu evlendirme doğrudan bir emir. Yani evliliğe aracı olmak. Çünkü insanlar bu noktada yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle de iki tarafı tanıyan kimselerin birbirlerine uygun olup olamadıkları yönünde kanaatlerini kullanarak arabuluculuk yapmaları, ammiyane ifadesiyle çöp çatanlık yapmaları bir farz-ı kifaye olarak karşımıza çıkıyor. Yani bana ne kardeşim, ben milletin evlenmesiyle ilgilenmem, benim işim var, gücüm var türünden bir ifade Müslümana yakışacak bir ifade değil. Çünkü emir var. Yani açık bir şekilde içinizdeki evlenmemiş olanları, bekar olanları, evsiz olanları evlendirin diyor. Dolayısıyla bu bir farz-ı kifayi olarak hepimizin üzerine düşüyor. Bu noktada da bu işi yapabilen kimselere destek olmak lazım. Yani bazılarına Cenab-ı Allah hakikaten böyle kabiliyetler vermiş. Kızları tanıyor, erkekleri tanıyor veya işte ailecek böyle yenge hanım kızları tanıyor, beyefendi erkekleri tanıyor, şu şuna uygun vesairedir filan diyorlar. Bunların görüşmelerini gerçekleştirmek üzere arabuluculuk yapmak önemli ibadetlerden bir tanesi. Şimdi burada kardeşimiz nasıl olmuşsa internet üzerinden biriyle tanışmış ve kendi de konuşmaları çerçevesinde bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bir tarafa bırakmak suretiyle. Çünkü sanal ortamlar hakikati tam yansıtmıyorlar. Haklı olarak da aile, yani burada uzaktan biri var, hakikaten o mu değil mi noktasında veya o uzaktaki kişi hakikaten kendisini anlattığı gibi mi değil mi, bu noktada belli ki bir takım endişeleri var. Bu noktada kendilerini denize düşmüş düşünüyorlar. Tabiri caizse yılana sarılıyorlar. Bu meselenin ayrı bir boyutu var. Yani sanal ortamlardaki belki bir tanışma olabilir. Tanıştıktan sonra orada görüşme olabilir. Ama fiziki olarak insanların birbirlerini tanımaları, görmeleri, ailelerin birbirlerini tanımaları, görmeleri sünnete uygun olan davranıştır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenecek olan bir sahabiye evleneceğin kişiyi gördün mü diye soruyor. Yok ya Resulallah diyor, Efendimiz gör diyor. Görmeniz diyor, birbirinizi görmeniz diyor, aranızdaki muhabbetin oluşmasına vesile olur diyor. Hakikaten görmediğin biriyle evlendiğinde gördükten sonra için kaldırmayabilir, için almayabilir. Artık geriye dönüşü olmayan bir yola girdin. Dönsen bir dert, dönmesen bir dert. Onun için bir ürün alırken bile bakarak alıyoruz. Bir evlilik söz konusu olacaksa eşlerin birbirlerini görmeleri, birbirlerine bakmaları, birbirlerini fizyolojik olarak tanımaları önemli. Bu noktadan sonra yani aileler birbirlerini görmüşler. Bu anlamda hakikaten güzel adetlerimiz, örflerimiz var. Yani giderler bir kızı aileler önce olur olarak görür. Sonra gençleri birbiriyle buluştururlar. Ondan sonra karşılıklı olarak aile ziyaretleri yapılır. Yaşadığı mahallede kolu komşuya sorulur bunlar nasıl insanlar filan diye. Ondan sonra da nişan yapılır, peşinden de düğün yapılır. Yani bunlar böyle gelişi güzel oluşmuş şeyler değil. Bunların hepsinin altında bir takım hikmetler var. Ama bunları geçtik diyelim. Şimdi istihare ile ilgili bir şey soruyor kardeşimiz. Önce bunlara cevap verelim, ondan sonra diğer asıl önemli olan noktaya geçelim. Şimdi istihare dediğimiz şey Allah'tan bir şeyin hakkımızda hayırlı olmasını talep etmektir. Dua ederken de diyoruz ki ya Rabbi sen biliyorsun ben bilmiyorum. Senin gücün yeter benim gücüm yetmez. Eğer söz konusu şey benim için hayırlıysa bunu bana kolay kıl, bunu benim için hayırlı eyle. Yok iyi değilse bunu benden uzak eyle, beni de ondan uzak eyle. Binaenaleyh istihare namazdan ibarettir. İki rekat namaz kılarsın. Peşinden istihare duasını okursun, ondan sonra beklersin. Neyi beklersin? O hani tereddüt ettiğin olsun mu olmasın mı diye bir adım ileri atıyorsun, bir adım geri atıyorsun. Bazen olsun diyorsun, bazen olmasın diyorsun. Böyle gelgitler yaşıyorsun ya bir meseleyle ilgili. O meselede bakarsın birden kesin bir karara varmışsındır. Olsun veya olmasın diye. İçindeki o tereddüt gitmiştir. İçindeki o ikilem gitmiştir. İşte istihare bu şekilde cereyan eder. Bazılarına Cenab-ı Allah rüyasında şeyler gösterir. Yani rüyasında mesela bakar ki gördüğü şeylerden kalbi tatmin olur. Ha bununla evlenmem hayırlıdır diye kesin bir kanaate varır.
Yani rüya onun o kalbine yani bir işaret olmuş oluyor.
Evet. Bu yönüyle İstihare herkesin kendisi yapması lazım gelen bir şeydir. Başkasının senin adına bir istihare yapması söz konusu olmaz. Ama şu olabilir. Yani oldu ya başkasına dedin ki Basri hocam öyle bir şey var. Ben pek rüya göremem. Sen rüya görürsün. Bu niyetle sen işte gece aklını alsan bizim bu iş hayır mı değil mi diye. Sen de gece bir rüya görsen, desen ki ya Ahmet Hoca, gece rüyamda seni gördüm, ateşe giriyordun. Ben buradan kendi kendime demek ki bu iş benim hakkımda hayırlı değil diye bir sonuç çıkartıp o işten soğuyabilirim. Netice benim kıldığım istihara namazı, yaptığım dua sonucunu vermiştir. O işten ben soğumuşumdur. Ama sen, Ahmet Hoca, seni rüyamda gördüm, ateşe giriyordun dedin. Ben de dedim ki kendi kendime, rüya tersine çıkarmış, ateşe girmek demek İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe girmesi gibi güllük gülistanlık olacağı anlamına gelir. Tamam, ben bu işe devam edeyim. Ya bu benim biraz da kendi psikolojik anlayışımla ilgili. Sen bir rüya görüyorsun. A şahıs olarak ben onu kötüye yorumluyorum. B şahıs olarak iyiye yorumluyorum. Dolayısıyla istiharede istihareyi yapan kişinin Allah'la olan münasebeti, ilişkisi önemlidir. Bu ilişki ne şekilde tecelli eder? O farklılık gösterebilir. Ama sünnette olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istihare yapın diyor. İstihare duasını, Fatiha'yı öğretir gibi bize, yani Kur'an'dan bir ayet öğretir gibi öğretti diyor. Biz de istihareyi ihmal etmezdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa tekrarlanır. Yani ta ki adamın içinde bir kanaat oluşsun. Fakat istihareden daha önemli olan istişaredir. Yani istişareler yaparsın da Basri Hocam, yani 3 kişiye danışırsın, 5 kişiye danışırsın, İkisi he der, ikisi yok der, yine arada kalırsın, o zaman istihareye gidersin. Yoksa yani %70 olumsuz, %20 olumlu olan bir yerde istihare yapılmaz. Belli zaten yani bunun ne olduğu. Dolayısıyla tereddüt ettiğimiz, arada kaldığımız yerde istihare yapılır. İstihareyi de kişinin kendisi yapar. Dolayısıyla burada kızımız kendisi istihare yapacak. Şimdi gelelim, babam birilerine sordu, onlar da cinlerden haber verdiler. Bunlar bizim sağlamasını yapamayacağımız şeyler. Adam nasıl ispat edecek bize, benim cinnim var, ben onunla konuşuyorum. Cinnin sana doğru söylediği nereden malum? Cin mi o, şeytan mı o, nereden malum? Dolayısıyla bir Müslümanın cinle, periyle işi olmaz. Evet, cinler vardır, bizim gibi mükellef varlıklardır. Ama onlar bizimle ilgili bir takım bilgilere sahipken, yani bizi görürler, bizi işitirler, bizim hayatımız onlara açıktır. Ama biz onları göremeyiz, onları işitemeyiz, onların hayatları bize kapalıdır. Birilerinin kalkıp da ben onlarla görüşüyorum, irtibat kuruyorum, olabilir kardeşim. Yani kuruyorsun desem yalan, kurmuyorum desem yalan. Nereden bileyim ben senin kurup kurmadığını? Dolayısıyla cinli yerden gelecek bilgi bizi bağlayıcı bir bilgi değil. Ama gelelim en önemli kısma. Bir baba kızının kiminle evleneceğine karar verebilir mi? Verir. Müslüman bir baba ise ve evleneceği kişinin ahiret ile ilgili niteliklerinden dolayı değil de dünyalık bir takım niteliklerinden dolayı evliliğine karşı çıkıyorsa, erkek olsun kız olsun, bir evladın anneyi babayı dinlemesi farzdır. Ama Müslüman biriyle evleneceksin, namazında niyazında biriyle evleneceksin, efendim helal kazancı olan biriyle evleneceksin, başı kapalı olan bir hanım alacaksın, fakat annen diyor ki yok, mini etek giyen birini alacaksın. Bizim ailemize başı kapalı biri yakışmaz. Veya kız evlenecek, yok sakallı biri bizim ailemize yakışmaz. Bu hacı hocalardan olmaz. Namaz mı kaldı bu dönemde diye, haşa. Müslüman biriyle evlilik yapmana engel oluyor. Bu gibi durumlarda durum değişir. Ama öyle değil de, yani bir evlilik yapacaksın. Efendim işte damat adayı Rusya'da. Anne baba da senin Rusya'ya gitmeni istemiyor. Evladım, seni uzağa göndermek istemiyoruz. Buradan bir nasip çıkar inşallah deyip senin o adamla evlenmene dinen mani olabilir. Ya ben reşitim. Sen reşitsin. Ben işitim. Öyle olmuyor bu işler. Allah'a ibadetten sonra anaya babaya ihsan edilmesini emrediyor. Ne demek ihsan edilmesi? Onlarla iyi geçinilmesini emrediyor. Binaenaleyh annemizin, babasımızın rızasını almadan Allah'ın rızasını elde etmek mümkün değil.
Biraz örneğiniz biraz uç oldu. Yani uç değil de diyelim ki Türkiye içinde farklı bölgelerden işte değişik bölgelerimiz var. Doğu var, Karadeniz var efendim. Yani o yani kültürel olarak yani çok aşırı olmasa da ufak tefek farklar var. Yani bu da buna dahil mi hocam?
Bu da buna dahil. Meslek olarak da dahil. Yani baba mesela multimilyoner bir zengin. Kız gitmiş işte bir çapulcuyla evleniyor. Kardeşim Müslüman değil mi? Müslüman da ama bir takım sosyolojik dengeler de var. Yani Müslüman dediğin adam hayattan kopuk bir insan değil ki. Hayatın gerçekleriyle beraber Müslümanlığı harmanlamak lazım. Hani mesela Anadolu'nun güzel atasözlerinden davul bile dengi dengine demişler. Dolayısıyla sen dengi olmayan ekonomik olarak, sosyal olarak dengi olmayan bir evlilik yaptığında bundan ailenin zarar görmesi söz konusu. Çünkü evlilik iki kişi arasında biten bir ilişki değil ki hocam. Yani biri diğer tarafın yakınlarıyla amca, hala ilişkisi kuruyor, teyze, dayı ilişkisi kuruyor. Dolayısıyla bütün bu aile bağları önemli bir meseleyi ortaya çıkartıyor. Binaenaleyh ister kız olsun ister erkek olsun evliliklerinde ana baba rızasını almaları gerekiyor. Annenin babanın rızası olmadan yapılan bir evlilikler hukuken geçerli olur mu? Olur. Ama anne babanın duasını almadan dünyada rahat yüzü göremez kimse. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Anası babası hayatta olan anasının babasının rızasını alsın. Dünyada mutlu olmak istiyorsa.
Ahirette de hocam.
Yani ahirette de ayrı mesele. Elbette ahirette de öyle. Ama hele de dünyada. Çünkü bu Müslümanlıkla alakalı değil. Yani adam gavur da olsa annesinin babasının duasını almışsa dünyası rahat eder. Ama Müslümanın dik alası. Annesini babasını mutlu edemediyse onun dünyası harap olur. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah anamızın babamızın rızasını alabilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin hocam, amin. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızı tamamladık. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.